Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Değerli dinleyicilerimiz, biz kürek çekelim de podcast serimizin 22. bölümüne hoş geldiniz. Ben Erhan Aksoylu.
Ben Levent Kurnaz.
Size bugün daha önce ilan ettiğimiz gibi yine su üstünde bilgiler sunmaya çalışacağız. Bir sonraki podcastimizde de buna devam edeceğiz. Su serisini 3 bölüm yapalım dedik çünkü çok ciddi bir problem. Özellikle iklim değişikliğiyle beraber gitgide ağırlaşıyor. Şimdi biliyorsunuz bir Maslow'un piramidi var. Bu ne önemlidir? Önem sırası. Kurnaz'la bu yayından önce konuşuyorduk. Bendeki sıra şöyle. Neyin yokluğunda ne kadar az hayatta kalabiliyorsun? O en önemlisi. Mesela hava yoksa dakikalar içinde hayatını kaybediyorsun. Su yoksa 2-3 gün maksimum. Yiyecek yoksa belki dayanırsın 10 gün, 12 gün, ondan sonra düşer kalırsın. Dolayısıyla bu üçü en önemli şeyler. Su güvenliği ve gıda güvenliği, bu politically correct, yani formal şekilde söylersek, bizim için en önemli şeyler ve sudaki kısıtla beraber her ikisi de, su güvenliği doğrudan, suyun etkisi olarak da gıda güvenliği dolaylı olarak ciddi şekilde etkileniyor ve bizi tehdit ediyor. Biz bu bölümde suyla enerji arasındaki ilişki, su için enerji, enerji için suyu konuşmayı planlamıştık. Ama ilk başta Türkiye ile ilgili biraz konuşmamız gereği hissediyoruz. Çünkü çok ciddi haberler geliyor Türkiye'nin farklı bölgelerinden su kısıtı ile ilgili. İstanbul'daki dinleyicilerimiz biraz rahatlayabilir. İstanbul bu sene şans diyelim iyi gitti. Ama burada diğer şehirlerde İstanbul kadar şanslı olmadığımızı hissediyorum. Ne diyorsun Kurnaz'ım?
Şimdi ya bu çok şans değil. Çünkü İstanbul'a da Ağustos'un sonundayız. Yağmur düşmedi 3 aydır. Hani İstanbul'u bu yönden şanslı dememek gerekiyor.
İlk damla 50 gün sonra düştü.
Ya ama damla, yani yağmur yağmasından bahsetmiyoruz. İstanbul'a yağmur yağmadı 3 aydır. Bu kadar basit. Belki işte geçen hafta sunu bir sanıyorum Bebek'te bir çiseledi. Ama onun dışında ciddi bir yağmur düşmüyor.
Sarıyer'de, benim bulunduğum yerde, bir yarım saat kadar yağdı. Ama o kadar.
O kadar yani. Bunlar yağmur yağdı falan sayacağımız şeyler değil. Dolayısıyla bu şans olayı değil. İstanbul seneye daha dolu barajlarla girmişti. Ondan dolayı çok acı çekmiyor şu anda. O kadar.
Ama senin memleket Adana. Adana'yı biraz anlat. Durum nedir?
Ya şimdi Adana'nın kendine yetecek suyu her zaman vardır. Adana'nın nüfusu o kadar korkunç değil. Ama Adana çok ciddi bir tarım bölgesinin orta göbeğinde. Ve bu tarım bölgesinde önemli ürünler çok ciddi su istiyor. Yani pamuk gibi bir şey yetişiyor ve pamuk çılgın su isteyen bir nesne. Ama ya pamuk bu sene olmadı, para etmedi falan deyip yerine mısır üreteceğiz derseniz, mısır da çok az su isteyen bir şey değil. Bir de tabii şu var. Şimdi çoğu dinleyen açısından biz, hatta yani yeni zamanlara kadar bile ilkokulda öğretilen nadas diye bir kavram var. Yani senede biz bir defa tarım yapıyoruz, ondan sonra ertesi sene yapmıyoruz. Nadasa bırakıyoruz tarlayı. Öyle bir dünya yok artık. Çukurova'da 3 defa ekiliyor tarla. Yani bir değil, 3 defa üst üste ekiliyor. Dolayısıyla da bu 3 ekim için su gerekiyor. Devlet dedi ki bu sene ben size ancak bir ekim için su verebilirim. İkinci ekimi yapmak istiyorsanız az su isteyen bir şey seçeceksiniz. Bu tabii çiftçileri çok ciddi derinden yaralayan bir konu. Şu anda ikinciye vermiyorum diyor mesela bildiğim kadarıyla.
Şimdi benim bir yetkilinin açıklamalarından, biz tarım için su vermeyi kesmek durumundayız birkaç gün içinde diyor. Yani eğer onu kesmezse, çünkü kente verilecek suda da sıkıntı var. Mesela 40 günlük su kaldı diyor. Bursa'da durum çok kötü. Uşak'la ilgili ciddi haberler geliyor. Uşak'ın su tüketimi 11 milyon metreküpmüş. Fakat galiba yakınlarında bir altın madeni var. 12 milyon metreküp tüketiyormuş. Yani şimdi bu tercihleri de doğru yapmamız lazım. Suyun elde edilebilirliğine bağlı olarak çevrede neler olacak, ne tipte tesisler olacak, ne tipte ekim olacak, bunu ciddi şekilde artık ayarlamamız lazım. Başka çare yok çünkü. Şöyle bir şey var İstanbul'la ilgili. Şimdi İstanbul'a verilen suyu şöyle bir inceledim ben. Son 20 yıla bakınca İstanbul'a verilen su miktarı her sene ortalamada 7% artmış. Yani 20 yılın ortalaması 7% gidiyor ortalama. Ama son 5 yıla bakınca, bu tabii 5 yıl dediğin zaman 5. yılda mevsimsel etki falan da olabilir ama %2 civarına çıkıyor. Burada tüketim açısından çok ciddi bir yükselme var. Ve yapılan öngörülerde non-revenue water, yani senin barajlarında toplananın haricindekiler, mesela melenden basılan su, ısrancalardan gelen su, bunun toplam su tüketimindeki payını %35-50 bandına çıkartmaya çalışıyorlar. İstanbul'un su güvenliğini sağlamak için. Burada aslında bu civarı zaten aşağı yukarı çıkmış vaziyette. Mesela %60.2'si 2023 yılında İstanbul'un barajlarından gelmiş. Kalanlar regülatörler ve kuyulardan geliyor. Kuyu dediği de çok ilginç. Kuyulardan gelen su İstanbul'a sağlanan suyun içinde pay olarak 2019 senesinden itibaren görülüyor. Demek ki daha önce pek yoktu. Şimdi kuyulara da yükleniyorlar. Ne diyorsun kurnazım?
İstanbul'un kendi su havzaları yaklaşık olarak 5-6 milyon kişiyi besleyebilecek seviyededir.
Evet, katılıyorum. Doğru.
Bunun üstüne çıktığın zaman işte dışarıdan gelen melenden, ıstırancalardan artı kuyu falan, bunlarla desteklemek zorundasın. Yapacağın hiçbir şey yok bu konuda. Dolayısıyla şimdi ben senin demin söylediğin araya girmek istemedim. Bundan sonra planlamak zorundayız dedin. Hayır, biz bundan 30 sene önce planlamak zorundaydık.
Planlamamışız.
Planlamamışız. Yani buradaki problem, yani şimdi Uşak'taki altın madeninden bahsediyorsun. Buradaki sorun Uşak'ta o altın madeninin varlığı zaten.
Yani hiç kurulmamalıydı.
Hiç kurulmamalıydı, o ayrı. Şimdi o birincil problem. Ama ikincil problem, madem Uşak'ta o altın madeni var ve o altın madenini kapatamıyorsun, o zaman Uşak'ta yeni bir yerleşime izin verilmemesi lazım. Belediyenin hiç kimseye imar iskan vermemesi gerekiyor. Çünkü su yok diyecek.
Evet.
Bu kadar basit.
Haklısın.
Bu yapılmayıp ama susuz kaldık, bize su getirin. Şimdi benim bütün bu konudaki ana itirazım bu. Şimdi arkadaş, anlıyorum su getirini, ama belediye su getirecek olsa, DSİ su getirecek, kim su getirirse getirsin, olacak olan şey şu: belediye daha fazla kişiye iskan verecek. Bu kadar basit bu. Daha fazla, işte Bodrum, Çeşme örneğinde olduğu gibi, daha fazla otele izin verecek. O oteller daha fazla havuz dolduracaklar. Daha fazla yazlık olacak. O yazlıkların bahçelerindeki çimler sulanacak. Ondan sonra su gene bittiğinde bu sefer biraz daha su. Yani çözüm, doğru planlama yapıp o planlamaya göre hareket etmek. Bizde planlama yok, pilav var.
Şöyle bir şey, bu enerji işinde de böyledir. Çok ilginç. Mesela bir fabrikanın, bir facility'nin diyelim enerji verimliliğini arttırırsın. Aynı ürün volümünü, ürün hacmini daha düşük enerjiyle sağlamaya başlar. Aa, ne kadar güzel dersin ve o enerjinin mutlaka kullanılacağı yeni bir yatırım yaparlar. Yani, evet. Yani bu sayede enerji verimliliğinden kazanıp da emisyon azaltımı diye bir şey olmaz. Suda da bu böyle. Yani biz insanlık olarak biraz kendimize hakim olmalıyız ve olamıyoruz. Bu iş aslına bakarsan iklim değişikliğine adaptasyon, iklim değişikliğini bir engelleme kısmı var, bir adaptasyon kısmı var. Yani olduğu zaman da adapte olma tarafını da pek beceremiyoruz. Ne diyorsun Kurnaz?
Korkunç durumdayız. Yani insanlara anlatıyorsun, diyorsun ki bak kardeşim, burada gelecekte şu gün şu olacak. Yok ya, olmaz ya. Bize bir şey olmaz ya. Yani şöyle anlatayım size. Ben büyük sigorta şirketlerinden bir tanesinin genel müdürüyle bir programdaydım. Unutmadım esasında sanırım. Ya Bloomberg'ti ya Habertürk'tü, ikisinden birinde. Sigorta şirketinin genel müdürü dedi ki, bakın bizim Bodrum'da bir arkadaş var. Devamlı sel basan bir yerde evi var. Ve sigortalıyoruz biz onu, dedi.
Ha.
Ya kardeşim niye sigortalıyorsun? Yani devamlı su basan bir yerdeki evi sigorta şirketinin sigortalamaya devam etmesi tamamen kötü bir iş yapma stilidir. Aynısı bizim için geçerli. Ya kardeşim oradan o evi taşıyacaksın artık. Orada oturmayacaksın, o evi sigortalamak diye bir şey yok. Aynı şekilde yani Orta Anadolu'da dünkü haber bu. Karaman'da 400 metreden artık su çıkmıyormuş yeraltı suyu.
Evet, 500'e inmek gerekiyor.
Şimdi bu artık su bitti demek. Sen hala mısır yetiştirmeye çalışıyorsan ciddi bir problem var, yetiştiremeyeceksin. Çünkü sen o 400'e 500'e inmeden önce hareket etmiş olsan, yani su 100-150 metredeyken mısır yetiştirmeyi durdurmuş, o suyu buğday üretiminde kullanıp yüksek verim elde edebilirdin. Ama şu anda o fırsatı da kaçırdın. Yani buğday senin uyum şansın. Artık o uyum şansını kaçırdın. Ondan sonra da ucubik ucubik şeylerle geliyorlar. Konya Ovası'nda havadaki nemden su üretelim, o suyla tarım yapalım. Ya baba, yani yeraltı suyu 100 metredeyken neredeydiniz siz ya?
Senin aslında bu serzenişinde yeraltı sularını biz, yani biz değil de ilgililer, sanki nasıl sürdürülebilir, biz harcayacağız onu dolacak zannediyorlar ama öyle değil. En azından bu su döngüsünün kinetiği diyelim birbirini tutmuyor. Yani bizim tüketim hızımıza yeraltı suyunun yenilenme hızı yetişemiyor. Öyle değil mi?
Ama buna hani yetkililer deme. Çünkü 2015-16'da Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile, yani bu işin Türkiye'deki organizasyonunu yapan temel yönetim grubuyla biz bir proje yaptık. Orta Anadolu, daha doğrusu Konya Kapalı Havzası Kuraklık Eylem Planı diye. Yani ne yapacağız?
Söyledin,
90
evet.
bin tane su kuyusu var dedik. 80 bin tanesi ruhsatsız.
Tamam.
Ve hepimiz biliyoruz ki su çekildikçe yeraltı suyunun seviyesi düşecek. Yani bakanlık da biliyor, genel müdürlükler biliyor, sulama kooperatifleri biliyor. Herkes biliyor bu konuyu. Bilmeyen hiç kimse yok. Çiftçi de biliyor bunu. Ama buradaki ana problem, çiftçiye başka bir yol bırakmıyor devlet.
Evet, söyledim.
Kötü olan bu. Çünkü çiftçi aç kalıyor bunu yapmazsa.
Evet.
Yapınca da su bitiyor. Çiftçi diyor ki tamam, ben ne kadar yaşayacağım? 20 sene daha çiftçilik yaparım burada. Sonra satar giderim. Bu şekilde düşünüyor. Yani bu bilmemek değil. Bilmemek ayrı bir problem olurdu. Herkes biliyor ne yaptığını.
Bu görmemek. Yani görmek istememek, bakmamak falan gibi aslında.
Yani neredeyse o bile değil. Herkes görüyor, bakıyor, biliyor ama işine gelmiyor.
Dikkat almıyor diyelim.
Evet.
Şimdi aslında bu işler, mesela kurnaz diyor ki işte havadan nem tutup acaba sulama mı yapılır? Tabii ki çöl bölgesindeyseniz hakikaten başka yapılacak bir şey kalmayabilir ama her coğrafyanın, her iklimin kendine has teknolojileri kullanması lazım. Çünkü bu bir mühendislik işi ve burada tamamen sizin maliyetleriniz devreye giriyor. Maliyetlerin çok mantıklı seviyede olması lazım. Önce ucuz olan kaynakları etkin şekilde kullanmayı öğrenmek lazım. Şimdi bu suya bakıldığı zaman ilk başta söylediğim gibi aslında su ve enerji birbiriyle çok bağlantılı şeyler. Su enerjiyi gerektiriyor, enerji de sudan elde ediliyor. Bunlar birbirine tam bağlı. Mesela ne zaman sudan enerji elde ediliyor? Mesela bir hidroelektrik santralde sudan enerji elde ediliyor. Suyun basitçe potansiyel enerjisi santralin türbinlerinden geçerken türbinleri çeviriyor ve buradan enerji elde ediliyor. Sonra su, aslına bakarsanız fosil bazlı yakıtların taşınmasında ve işlenmesinde, çıkarılmasında hatta kullanılan bir şey. Bu mesela bir rafinerideki ozon zincirleri kıracak hidrojenin üretiminde de su kullanılıyor. Bu mesela bir petrolün, özellikle bu yeni teknolojilerle konvansiyonel olmayan petrol çıkartılması, fracking denen sistemde su basılıyor yataklara ve diğer bir enerji kullanımı da, eğer sulamayı enerji bitkilerine yaparsan, yönlendirirsen oradan elde edilen bitkilerden enerji elde edebiliyorsun. Peki enerji nerede kullanılıyor su için? Bir kere suyun toplanmasında kullanılıyor. Suyun taşınmasında kullanılıyor. Mesela Melen'den İstanbul barajlarına suyun aktarılması çok yüksek enerji tüketen pompaların kullanımıyla ancak oluyor. Ondan sonra baraja gelmiş suyun hanelere dağıtılması sırasında da enerji kullanılıyor ve suyun işlenmesinde yani içme suyu niteliği kazandırılmasında da yoğun şekilde enerji kullanılıyor. Bir önemli hususu daha söyleyeceğim, sonra kurnazıma sözü bırakacağım. Bu enerji eldesinde şöyle bir düşünce yapısına da sahip olmamız lazım. Bakın, diyelim bir su kaynağı var ve su kaynağından su çektiniz. Bu bir suyun kaynaktan çıkması oluyor. Kaynaktan çıkmış su. İngilizce'de buna withdrawal diyorlar. Şimdi kaynaktan suyu çektin. Eğer bu suyun bir kısmını kaynağa geri basmazsan, kaynağa geri basmadığın kısmı tüketmiş oluyorsun. Buna da consumption diyorlar. Discharge denen de kaynaktan çektin. Mesela bir örnek verelim. Bir tane enerji üretim üniteniz var ve bu ünitede enerji üretiyorsunuz ve ama soğutmanız da lazım bu üniteyi. Mesela bir nükleer santral, bunun verimi %25-30 civarında, soğutmanız da gerekiyor. Isıya dönen enerji de var. Soğuturken su kullanıyorsunuz, suyu çektiniz. Soğutmada suyu kullanırken suyun bir kısmı buharlaştı. Bu aslında sizin su tüketiminiz. Çünkü buharlaşan suyu kaynağına geri basamıyorsunuz. Ondan sonra buharlaşan su gitti, ısınan suyu da kaynağına geri basıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla siz kaynaktan 100 birim çektiniz, diyelim 40 birimi tüketildi. Yani buharlaştı, kaynağa da geri kalan 60 birimi bastınız. Şimdi burada bir husus var. Kaynağa geri bastığınız suda şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Onun da kalitesini değiştirmiş oluyorsunuz. Mesela sıcaklığını değiştirmiş oluyorsunuz. Eğer denizden çektiğiniz suyu ve ısıtarak geri koyduysanız bile geri koyduğunuz suyun kalitesindeki yani sıcaklığındaki değişme suyun ekosistemini değiştirebiliyor. Buradaki bir önemli husus da şu. Ne kadar burada sustainable enerji production'a doğru gidersen withdrawal düşüyor fakat consumption yükseliyor. Daha fazla su tüketiyor bu yeni enerji üretim teknolojileri. Dolayısıyla bir enerji üretim teknolojisini bir bölgede, bir ülkede uygulayacaksan hem suyu ne kadar tükettiğini dikkate almak lazım hem de o suyun yeterince varlığı bulunuyor mu o bölgede onu dikkate almak lazım. Artık planlamaların bu şekilde yapılması gerekiyor. Kurnazım?
Kesinlikle, zaten bütün derdimiz planlama yapılmaması. Yani o planlamalar düzgün yapılacak olsa, hakkaniyetli yapılacak olsa. Bir de şimdi su ayak izi diye bir kavram var, biliyorsunuz. Bunu konuşuyoruz ama bu çok inanılmaz havada kalıyor. Yani siz Rusya'ya, Türkiye'den domates sattığınızda sadece domates sattığınızı düşünüyorsunuz ama değil. Siz esasında Türkiye'de sulamada kullanılan suyu satıyorsunuz Rusya'ya. Onun için domatesin içindeki su bedelini ayrıca ölçmek gerekiyor. Yalnız hiçbir zaman, yani siz ruhsatsız bir kuyudan o suyu çektiğiniz için ve hiçbir bedel ödemediğiniz için o domatesin fiyatının içerisinde görmüyorsunuz. Görmediğiniz için de har vurup parman savurmak oldukça kolay oluyor.
Burada hep söylüyoruz ya, mesela kullanılan su ruhsatsız kuyudan çekildi, foş diye domatesler sulandığı serada vesaire. O bir externality oluyor. Yani burada herhangi bir materyal olarak parasal değeri bulunmuyor. Onun için bu dışsal diyelim, dışarıda tutulmuş maliyet unsurlarını iklim değişikliğine adaptasyon çerçevesinde aslında içselleştirmek lazım. Yani maliyetlere yansıtmak lazım. İşte karbonda bu karbon piyasalarının vesairesinin varlığı da ve bunların büyük ölçüde karbon emisyonlarını kapsamasına çalışılmasının da nedeni bu. Dışsal ihmal edilen maliyet unsurlarını, çünkü karbonu bastığın zaman da bize bir maliyeti oluyor, onu parasal değere çevirip ürün maliyetine yansıtmak, yani internalizing the externalities, ihmal edilmiş masraf kalemini ihmal etmemek ve maliyetin içine sokmak oluyor.
Öyle değil mi kurnazım? Bütün çevresel problemlerde esasında olay bu. Yani
evet,
çevresel problemler olarak bunu bir para birimine çevirmediğimiz müddetçe bizim mantığımız onu yok sayıyor. Yani şimdi orman yangını, o ormanın yanması, evet odunlar gitti. Anlıyorum, bu bir kısmı. Havaya korkunç karbondioksit salındı, bir ayrı kısmı. Ama o ormana gidip ağaçların altında durup temiz bir nefes aldığımız zaman bunun bize verdiği mutluluğun da bir bedeli var esasında. Bütün bunları hesaba katmak zorundayız yaptığımız her türlü işte. Ancak biz sadece ekonomistlerden geliyor bu da, yani ne kadar kızsam küfretsem, onlar sadece net paraya dökülebilecek şeylerin hesabını yapıyorlar.
O zaman net paraya dökülmemiş olan ama dökülmesi gereken her ne varsa dökülmesi lazım.
Evet.
Çünkü bütün insanlık paradan anlıyor.
Maalesef.
Sevgili dinleyicilerimiz, süremiz doluyor. Size veda edelim. Suya gelecek bölümde de devam edeceğiz. Hepinize güzel, inşallah yararlı bir tartışma yapmışızdır. Yeni bir noktalara dokunmuşuzdur. Bu vesileyle Artizan Grup Özgemiz'e, Zehra Peker, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz şimdi bu kaydı paketleyeceğiz, göndereceğiz. Yaşam Bilimli bizim seslerimizi sizin kulaklarınıza layık hale götürecek. 22. bölümden veda ediyoruz. Kurnazım.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.